Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tur suresinde Emlehum ilahun gayrullahi subhanallahi amma yüşrikun mealen, yoksa onlar için Allah'tan başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir buyuruluyor.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri burada Halık-ı Hayr ve Halık-ı Şer namıyla ayrı ayrı iki ilah tevehhüm eden mecusileri bu manaya örnek olarak veriyor.
Evet.
Ve bu vesileyle bu mecusiler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yani Mecusiler de Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dinlerden birisi. Ve
Evet.
günümüzde de az da olsa uzantıları devam ediyor.
Hı.
Bunların Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen en büyük özelliği, burada da ifade edildiği üzere, Halık-ı Hayır, Halık-ı Şer. Yani hem hayır ilahı hem de şer ilahı diye iki ayrı ilah kabul etmeleri.
Evet.
Ve normalde Allah'ı kabul ediyorlar. Ama şerri Allah'a nispet etmeyi itikatlarınca uygun görmediklerinden, yani Allah şerrin yaratıcısıdır demediklerinden, bu defa işte yani bir nevi şeytanı ilahlaştırmış oluyorlar. Yezdan ve Ehriman namıyla iki ilah kabul ediyorlar. Birisi hayrın, güzel şeylerin
Hayrın
yaratır
yaratıcısı olarak Allah mı
Allah,
diyorlar? Evet.
şerrin yaratıcısı olarak da işte şer ilahı, onu kabul ediyorlar.
Şeytan.
Böyle bir durumları var. Tabii şu noktaya bakmak lazım. Mesela evet, hastalık da var. Ama hastalığı Allah'tan başka bir ilah var, o yapıyor demek, Allah'a şerik koşmaktır. Allah'ı
Doğru.
tenzih edeyim derken orada şirke düşmüş oluyorlar.
Evet.
Yani çıkış noktaları kötü bir niyet değil. İyi bir niyetle yola çıkıyorlar. Yani maksat Allah'ı tenzih etmek. Ben Allah'ı tenzih edeyim derken bir başka ilahı ona şerik kılmak gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar.
Dalalete
Halbuki
gidiyor.
Allah'tan başka ilah yok. Şerleri de yaratan o, ama yaratmasında hikmetler var.
Evet.
Felsefede problemlerden birisi şer problemi. Yani acaba alemde gördüğümüz bu güzel olmayan durumlar, şerli durumlar doğrudan Allah'ın yaratmasıyla mıdır? Şayet onun yaratmasıyla oluyorsa hayrı mutlaktan şer nasıl meydana gelir? Hüsnü mutlaktan çirkinlik nasıl meydana gelir? Bayağı bir kafa yormuşlar. Yoksa ona rağmen mi bunlar oluyor?
O
Tabi
zaman daha farklı bir boyut.
ona rağmen denildiğinde, tabi o zaman sanki ilahlar muharebesi var. Biri hayrı istiyor, diğeri şerri istiyor. İkisi arasında bir mücadele gibi.
Hakimiyet sanki salıntıya
Hakimiyet
girip.
savaşı gibi. O gibi durumlar karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in bu noktada bize bildirdiği, Allahu Haliku Külli Şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Meleğin de yaratıcısıdır, şeytanın da yaratıcısıdır. Evet, melekler hep hayırlı şey yapıyor, şeytan hep saptırmaya çalışıyor. Ama ilahi senaryoda şeytanın da rolü var.
Evet.
Ve Allah onunla insanları imtihana tabi tutmuş. Bakalım ne yapacaklar. Ve bu şekilde imtihanın zembereği şeytanın varlığı. Ve Ehl-i Sünnet bu noktada şu formül cümleyi kullanmışlar. Risalelerde de geçer, daha önceki eserlerde de bu vardır. Halk-ı şer şer değil, kesb-i
Kesbişer.
şer şerdir. Yani şerri yaratmak şer değil, ama şerri işlemek şerdir.
Evet.
Yani işin özü bu. Bu bilindiği zaman o gibi şirk alut ifadelerden insanlar kurtulmuş olacak. Yoksa tenzih edeyim derken şirke düşecekler. Hatta Mutezile ile alakalı işte bu ümmetin mecusileri onlardır. O mealde El-Gaderiye mecusu herdil umme. Belki zayıf bir rivayet ama yani Kaderiye günümüzdeki ifadeyle Mutezile bunlar bu ümmetin mecusileridir. Çünkü orada da aynı yaklaşım var.
Doğru.
İnsanın fiilleri, kötü fiillerini işte Allah bunu yarattı demek kendilerine zor geliyor. Allah'ı tenzih niyetiyle bu durumdan sıyrılabilmek için beşer kendi fiillerinin yaratıcısıdır diyorlar.
Evet.
Yani iki ilah demiyorlar ama her bir canlıyı sanki o noktada farkına varmadan bir şerik ittihaz etmek gibi bir duruma düşüyorlar.
Evet, Allah razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri ilgili bahiste yine 25. sözde tenezzülatun ilahiyetun ila ukulül beşer diye bir tabir kullanıyor.
Evet.
Yani Allah insanların akıllarına göre konuşması işte bir tenezzülat-ı ilahiyedir
evet.
Manasında. Bunu nasıl anlamalıyız?
Bu çok harika bir ifade.
Evet.
Tenezzülat-ı ilahiye. Ya Allah-u Teala gerek Kur'an-ı Kerim'le gerek daha önceki başka kelamlarıyla insanlarla konuşmuş.
Evet.
Ve biz son ilahi kelam Kur'an-ı Kerim'e muhatabız. Ve evet. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda az çok anlıyoruz elhamdülillah.
Hı hı.
Allah-u Teala o azametiyle, büyüklüğüyle beraber tenezzülde bulunmuş.
Evet.
Yani seviyeden konuşmuş. Bu insan ne ile anlar? Örnekler vermiş, olayları bize anlatmış. Olaylardan bir ders, bir mesaj şeklinde mesajını bizlere iletmiş. Bu şekildeki anlatıma tenezzülat-ı ilahiye deniyor. O ilgili bahiste de yine yani çocuk örneği verilir. Nasıl ki
evet.
Çocukla konuşan çocukça tabirler kullanması uygun düşer.
Evet.
Yani diyelim ki çok büyük ilim sahibi bir insan bir çocukla konuşacak olsa, üniversitede ders anlatır gibi anlatsa çocuk bundan bir şey anlamaz.
Doğru.
Ama çat pat ifadelerle çocuğa ünsiyet verecek, çocuğun anlayabileceği bir üslupla konuşsa çocuk fevkalade istifade edecektir. İşte bu evet. açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri tenezzülat-ı ilahiyedir. Konuşan alemlerin Rabbi, muhatap şu insan ve arada konuşma aracı olarak da Kur'an'ın ifadeleri. Ve bu ifadeler ilahi bir tenezzülat. İlâ ukulül beşer, beşer akıllarına. Yani biz aklımızı kullanmak şartıyla Kur'an-ı Kerim'deki o ifadelerde anlatılanı anlayabiliyoruz.
Evet.
Kur'an'ı okuduğumuzda ilahi mesajı alabiliyoruz. Ben bu vesileyle şöyle bir hatırayı da paylaşmış olayım. Bir defasında bir cuma namazından çıktık. Yanımdaki arkadaş çıkışta bana dedi ki, hocam dedi herhalde hoca bayağı derin bir hocaydı vaazı yapan. Dedim nereden anladın? Bir şey anlamadım da ondan dedi. Ben dedim evet. ki derin hoca olmanın ölçüsü sözlerinin anlaşılmaması değildir.
Evet.
Kıyasa girmez ama dedim alemlerin Rabbi bize konuşuyor Kur'an-ı Kerim'de ve diğer ilahi mesajlarında ve anlıyoruz. Dolayısıyla asıl marifet seviyeye inebilmektir. Hatta şunu demiştim. Seviyeye inmek seviye ister.
Evet.
Ya bu bizlere bakan yönüyle anlatımda çok önemli bir düstur. Muhatabın seviyesi nazara alınmalı. Nazara alınmadan söylersek anlattığımızın pek de bir kıymeti kalmayacaktır.
Evet, Allah razı olsun. Yine Kur'an'ın beyanıyla alakalı olarak bir kısım ayetlerin müteşabihat kısmından olduğunu öğreniyoruz bu derste. Evet. Bu ne demektir müteşabihat? Bu kavram üzerinde açıklamalar yapabilir misiniz?
Yani müteşabihat, Kur'an'da geçen bir ifade.
Evet.
Ali İmran Suresi ilk sayfada
evet.
Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Huvellezî enzel aleykel kitab. O Allah ki sana kitabı indirdi. Minhu âyâtun muhkemât.
Evet.
O Kur'an'ın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Ve uhar müteşabihat. Diğerleri de müteşabihattır.
Hmm.
İşte muhkem, müteşabih birbirine mukabil kullanılır. Evet, muhkem ayetler mana olarak daha açık ve bunlar tefsir edilir. Müteşabih ayetler mana olarak kapalı, bunlar da tevil edilir. Ancak tevili yaparken herkes kendi keyfine göre tevil etmesi uygun düşmez. Muhkem ayetler ışığında tevil edilir.
Evet.
Bir örnek olarak Hazreti İsa'yı verebiliriz. Hı. Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelimesi ve ondan bir ruh şeklinde bize anlatılır. Ruhum minhu ve kelimetuhu. Peki acaba bu Hristiyanların anladığı gibi mi? Haşa, onun uluhiyetine delil olacak bir ifade mi? Hayır, değil. O da nedir? Muhkem ayetler ışığında baktığımızda Allah-u Teala açık bir şekilde onun abd olduğunu ve Allah'ın elçisi olduğunu bize bildiriyor. Yaratılış noktasında da Hazreti Adem'e benzetiyor.
Evet.
Ve inne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Yani Allah katında İsa'nın hali Adem'in haline benzer. Halagahu min turab. Allah onu topraktan yarattı. Sümme gâle lehu kün feyekun. Sonra kün feyekünle, ol emriyle ona ruhu üfledi. Hazreti Adem'le alakalı da nefahtu fîhî min ruhi. Ona ruhumdan üfledim ifadesi geçer. Evet. Hazreti Adem nasıl ki haşa Allah'tan bir parça değilse, evet, Hazreti İsa da aynı şekilde Allah'tan bir cüz, bir parça değildir.
Evet.
Buradaki izafet ne içindir? Buradaki izafet teşrif içindir denilmiş.
Hmm.
Yani Beytullah dediğimizde Allah'ın evi anlamında, nasıl ki Allah'a izafe edilmesi oranın şerefini ortaya koyuyor. Yoksa bütün mekanlar Allah'ındır. Kabe'de yine Allah'ın mekanı. Yani Allah'ın yarattığı mekan. Ama Beytullah diye bunun ayrıca ifade edilmesi oraya bir şeref katıyor.
Doğru.
Benzeri bir şekilde de Allah'tan bir ruh, Allah'ın ona işte üflediği bir ruh gibi bu manada düşünüldüğünde burada herhangi bir problem yoktur. Ve onun ruhaniyat yönüyle daha ön planda olduğunu, işte kelimesi olması itibariyle de ol emriyle, kün feyekün emriyle baba olmaksızın yaratıldığını Kur'an-ı Kerim ifade etmiş olur.
Maşallah.
Yani bu tarzda pek çok müteşabih ayetler var Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Muhkem ayetler iyi bilinirse o muhkem ayetlerin ışığında müteşabih ayetleri daha iyi anlamış oluruz.
Evet, Allah razı olsun. Yine işlediğimiz bahis içinde nazara verilen bir ayet var. Er-Rahmanu alel arşi isteva.
Evet.
Rahman arşa istiva etti manasında. Bu müteşabih ayetlere bir örnek olabilir değil mi?
Zaten orada o şekilde geçiyor.
Evet.
Evet.
Bunu nasıl anlamalıyız? Bu ve emsali ayetleri.
Evet, bu meal itibariyle ifade ettiğiniz gibi Rahman arşa istiva etti. Arş taht anlamında.
Evet.
Yani nasıl ki bir padişah tahta oturur veya bir başbakan tahta oturur. Taht mücadelesi ifadesi kullanılır mesela. Taht, saltanatı anlatmaktadır. Burada yani mücessem bir arş var, Allah'ın üzerine oturuyor gibi haşa, o tarz bir mana anlarsak yanlış olur. Yani müteşabihata belki Kur'an'dan kolay verebileceğimiz bir misal, yet, el, yedullah, fevga idihim, Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bu ayet-i kerime Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz'e biat eden sahabeyi anlatıyor.
Hmm.
Peygamberin eli onların elinin üzerinde. Ve onlar bu şekilde biatlarını yapıyorlar. Peygamberimiz onlardan söz alıyor. Ama Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Yani peygambere biat etmekle aslında Allah'a biat etmiş oluyorlar. Ayet bunu anlatıyor.
Evet.
Ancak bu ibare pek çok tartışmalara da yol açmış. Acaba gerçekten Allah'ın eli mi var? Varsa nasıl? İleri geri bayağı konuşmuşlar. Hı. Halbuki her dilin kendine göre mecazları vardır. Müteşabih ayetler de mecazdır. Hakiki anlamında değil.
İşte zahir anlamda değil. Yani.
Zahir anlamına göre değil. Mesela ben devletin eli tabirini kullanırım. Devletin eli. Böyle bir el değildir. Devletin gücü. Devletin, doğru, icraatı. Devletin eli güçlüdür diyelim, böyle ibareler kullanırız. Böyle bir el anlaşılmaz. Allah'ın eli dediğimizde de mücessem bir el anlamamak gerekir. Ama nedense bunlar üzerinde hayli tartışmalar olmuş. Bazıları işte müşebbihe deniyor, mücessime deniyor. Bunlar bu gibi ayetleri zahirine göre anlamaya çalışmışlar. Günümüzde de İslam dünyasında bazı fırkalar var. Müslüman kardeşlerimiz ama herhangi bir tevil yapmaksızın muhkem ayetler ışığında bunları tevil etmek gerekirken hiçbir tevile yanaşmadan doğrudan doğruya bunları mücessem bir el, mücessem bir arş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Ama şunu da söylüyorlar. Künhünü bilmeyiz. Ama Allah böyle diyorsa böyledir. Amenna biz de yani Allah öyle diyorsa amenna ve saddakna. Ama kelamdan maksat ifadeyi meramdır. Karşı tarafın bunu anlamasıdır. Allah-u Teala böyle ifade ettiğine göre elbette burada bir derinlik var. Müteşabih denilmesi müşabehet, benzemek. Benzemek. Oradan gelen bir ifade. Dolayısıyla evet leyse kemithliği şey, Allah'ın misli bir şey yoktur. Misli, misali, dengi, naziri söz konusu değildir. Ancak velillahil meselül a'la, en a'la mesel Allah içindir. Yani Allah için bir takım misallerle bakılabilir. Nasıl bakılabilir? Mesela Allah alemde icraatta bulunuyor. Her şey onun tahtı tasarrufunda ve her şey onun bilgisi dahilinde. Bu anlatılırken muktedir bir sultanın işte arşa oturup, tahta oturup ülkeyi idare etmesi. Sistem kurulmuş ve tıkır tıkır her şey işliyor. Nerede ne olup bitiyor? Hükümdarın bilgisi dahilinde. Yani böyle bir temsille bir nevi anlatılmış oluyor. Yani bir hükümdar nasıl ki emir ve direktifleriyle bütün ülkesini idare ederse, verdiği emirler, talimatlarla icraatlar gerçekleşirse, Allah da emri kün feyekünle alemi idare etmektedir. Bu manayı oradan anlamamız yeterlidir. Yoksa ayrıntılara girip de yani mücessem bir taht var mı, Allah aşağı onun üzerine mi oturuyor gibi oralara dalmak hoş bir şey değil.
Evet, Allah razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim hakkında Maide-i Semaviye tabirini kullanıyor.
Evet.
Bu ne manaya geliyor? Bu konuyu biraz açıklayabilir misiniz?
Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bunlardan birisi Maide
suresi.
Maide suresi. Maide sofra demek.
Evet.
Ve bu sure adını Hazreti İsa zamanındaki bir olaydan alıyor. Havariler Hazreti İsa'ya diyorlar ki ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir mi? İsa aleyhisselam Allah'tan korkun böyle şeyler istemeyin diyor.
Evet.
Onlar da diyorlar ki kalbimiz mutmain olsun istiyoruz. Hem de böyle bir olaya şahitler olalım diye niçin istediklerini belirtiyorlar. Bunun üzerine Hazreti İsa dua ediyor. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines sema. Ey bizi terbiye eden Allah'ım gökten bize bir sofra indir. Bizden hem öncekilere hem sonrakilere bir bayram olsun. Ve bu mealde devamı da var. Öyle bir duası oluyor. Ve her ne kadar ayetlerde böyle bir sofra indi inmedi bir açıklık yoksa da tefsirlere göre indiği görüşü daha hakim görülüyor. Ve gökten onlara has bir sofra indiriliyor. Hatta soruyorlar ya İsa işte bunlar dünya taamından mı yoksa cennet yiyeceklerinden mi? Cennet taamından mı? Hazreti İsa şöyle diyor. Ne dünya ne cennet Allah doğrudan size özel olarak gönderdi. Sizin için yarattı. Herhalde bu olaya da bir telmih gibi. Kur'an-ı Kerim hepimiz için semavi bir sofradır. Yani Allah-u Teala orada kalplerimize, ruhlarımıza, akıllarımıza, letaifimize hitap edecek şekilde çok muazzam bir sofra göndermiş. Ve semavidir bu sofra. Yani semavi ve arzi birbirine mukabil kullanılır. Diyelim ki Sokrat düşünür bir insandır. Sokrat'ın fikir sofrası arzi bir sofradır.
Doğru.
Ama Kur'an-ı Kerim'in veya diğer ilahi kitapların sofrası semavi bir sofradır. Menşe-i semavi. Menşe-i semavi olması cihetiyle Bunlara semavi maide, gökten bir sofra manası veriliyor.
Yani mecazi Cenab-ı Hak katından indirilmiş özel, bir manasını.
Özel bir ikram.
Evet. Allah razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın tilmizleri ve dersini dinleyenleri ittifakla diyorlar ki dersimizi güzelce anlıyoruz. Derken burada bunları böyle sanki tek tek saymış.
Evet.
Diyor mesela müçtehidin, sıddıkin, hükema-i İslamiye, muhakkikin, ulema-i usulül fıkıh, mütekellimin, evliya-i arifin, aktab-ı aşikin, müdakkikini ulema, avam müslimin gibi evet. sayıyor.
Evet.
Bunları birer cümleyle izah etmek mümkün mü acaba?
Bunlar Kur'an-ı Kerim'in talebeleri. Yani evet. hepimiz Kur'an'ın talebesiyiz ama istifademiz aynı ölçüde değil.
Doğru.
Ve burada anlatılanlar kademe kademe, mertebe mertebe. Müçtehitler derken İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi içtihat seviyesine gelmiş olan kimseler.
Evet.
Bunlar Kur'an-ı Kerim'in özellikle ahkama dair hükümlerini derinlemesine biliyorlar. Ve diyelim ki abdesti anlatan ayetle alakalı o kadar derin derin açıklamalar var ki bu onların sofrası. Onlar içtihat yapılacak yerleri gayet iyi biliyorlar. Ve oradan kendilerine göre delilleri çıkarıyorlar. Hatta kelam alimleri mesela, onlar da kelami ayetlerle alakalı, mütekellimin kelamcılar. Onlar da kelam ilmini ilgilendiren ayetlerde bayağı bir fikir mücadelesi veriyorlar. Mesela teklifi mala yutak olur mu? İşte Allah-u Teala kişiye, insana kaldıramayacağı bir yükü yükler mi?
Evet.
İşte Eş'arilerle Maturidiler arasındaki farklı değerlendirilen meselelerden birisi budur. Ve her birisi aynı ayeti delil getiriyor. Hı. Aynı ayeti delil getirerek işte birisi Allah insanın kaldıramayacağı yükü isterse yükler. Diğeri de hayır yüklemez. Aynı ayeti delil getiriyor. Bayağı böyle kelami tartışmalar var. Dolayısıyla kelam ilmiyle uğraşan mütekellimin onların da ona göre bir sofrası var.
Evet.
Öte yandan aktap mesela. Aktap daha çok kalp ağırlıklı kişi bunlar. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de kelami mücadelelerle pek işleri yoktur. O gibi ayetleri bu noktadan değerlendirmezler. Müçtehitlerin daha çok uğraştığı fıkham dair olan, ahkama dair olan ayetler, onlarla da o derece yine uğraşmazlar. Ama onları ilgilendiren, mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam, La uhibbul afilin demiş. Ben batıp giden, kaybolan şeyleri sevmem.
Evet.
Ve onlar bu ayeti değerlendirirken uzun uzun değerlendirmişler. İşte kaybolup giden bir şey muhabbet edilmeye layık değildir. Dünya üzerinde her şey fanidir. Bizatihi sevilmeye layık değildir. Bunları anlatmışlar. Bu ayet ve emsali de onların sofrası olmuş. Öte taraftan sıddıkin mesela, sıddıklar. Minen nebiyyine ve sıddıkine. Sıddıklar denildiğinde daha çok evet. ilk hatırlayılan Ebu Bekir'i sıddıktır. Sıddıkların efendisi. Tabi sıdk bütün peygamberlerin ortak özelliklerindendir. Ve o kâne sıddıgan nebiyye. Mesela bazı peygamberlerle alakalı sıddık bir nebiydi. Ama peygamber dışında olanlarda da bir kısmında evet. sadakat daha ön planda. Onlar da Ebu Bekir'i sıddık misali Kur'an-ı Kerim'den yine istikametle alakalı, dost doğru olmakla alakalı o gibi ayetlere daha referans alıyorlar. Birinci derecede o ayetlere muhatap oluyorlar. Onlar da oradan sofralarını alıyor tabiri caizse. Oradan istifade ediyorlar.
Evet.
Aşıkın olanlar var. Yani daha çok Cenab-ı Hakk'ın Vedud isminin tecellileriyle aleme bakanlar. Onlar da kendilerine göre ayetleri birinci derecede esas alıp oradan istifade ediyorlar. Müdakkik alimler var. Avam-ı Müslümin var. Müdakkik alimler yani işin tetkikini yapan, delilleriyle meseleleri bilenler. Onlar da Kur'an-ı Kerim'deki o deliller, bürhanlar, o gibi ayetleri okumak onlara ayrıca bir zevk veriyor. Bunun böyle daha derinlemesini araştırmak onların gıdası oluyor. Bir de avam-ı müslimin var. Avam-ı müslimin Müslümanlardan avam derecesinde olanlar. Bediüzzaman mesela bu noktada güzel bir tespiti vardır. Nevi Beşer'in ekserisi ehli tahkik değildir der.
Evet.
Yani ekserisi avamdır. Ve başka bir yerde bunu %80 olarak da ifade eder. Kur'an'a muhatap olan insanların %80'i müştehit değildir. Müdakkik değildir. Aktaptan değildir. Sıddıkinden olmayabilir.
Evet.
Ama peki bunların Kur'an-ı Kerim'den bir nasibi yok mu? Bir söz sofrası açıldığında herkes oradan tok olarak kalkabilmeliymiş. Mevlana öyle diyor. İşte Kur'an-ı Kerim öyle bir sofra sermiş ki açık büfe.
Evet.
Ve açık
her
büfe,
tabaka istifade ediyor.
Açık büfe olan bir yere insanlar gittiğinde orada belki 100 çeşit yemek var ama yüzünden de yemek gerekmiyor. Yani kapasiteniz olsa birinden tadına bakar yersiniz de ama tadına bakmak bile doyurur insanı. Ama herkes kendi zevkine göre daha tercih ettiği yemek olur. Ondan daha fazlasıyla yer. İşte Kur'an-ı Kerim'de semavi bir sofra. Bu semavi sofradan burada medar-ı bahs olan gruplar, müştehitler, sıddıklar, aktaptan olanlar, müdakkik insanlar, evliya-i arifin, arif olan evliyalar ve müdakkik alimler, keza avam-ı müslimin, bunların her birisi nasibini alıyor. Avam-ı müslimin derken, mesela adam belki Kur'an-ı Kerim okunduğunda manayı hiç anlamıyor. Fakat manayı anlamamakla beraber ilahi kelamı dinliyorum diyor ya.
Evet.
O ona apayrı bir haz veriyor. Ve gerçekten Kur'an'da bu özellik de var. Manayı anlamasak bile onun o söz musikisi bizi cezbeder. Lahutilik vardır. Evet. Lafzının o güzelliği insanı mest etmeye yeter. Demek ki bu gibi tabakaların her birisi Kur'an-ı Kerim'den ciddi manada istifade ediyor.
Evet, Allah razı olsun. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar görüşmek duasıyla.